Ayrım 38, sayfa 133, Cumhuriyet. Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun olan yönetim, Cumhuriyet yönetimidir. Gazi Mustafa Kemal. 5. Ankara Başkent. 2 Ağustos 1923'te açılan 2. Büyük Millet Meclisi, 13 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal'i meclis başkanlığına seçti. Gazi iki yerden mebus seçilmişti. Ankara mebusluğunu tercih etti. 14 Ağustos'ta yeni kabine kuruldu. Başvekilliğe Fethi Bey, parantez içinde Okyar, getirilmişti. Daha yeni meclisin seçiminden önce Halk Fırkası'nın kuruluş işlerine girilmişti. Ankara'dan toplanan ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni temsil eden mebuslar, 9 Ağustos'ta tüzük tasarısını kabul ettiler. 9 Eylül 1923'te, yani İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde, fırka resmen kurulmuş oldu. 2 Eylül'de Halk Fırkası Başkanlığı'na Gazi Mustafa Kemal seçildi. Yeni fırkanın, parantez içinde partinin, eski Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti teşkilatını da içine alması ve bu suretle Müdafaa-i Hukuk devrinin sona ermesi 28 Kasım'da tamamlanacaktır. Lozan Antlaşmalarının Millet Meclisi'nde kabulüyle, parantez içinde 23-8-1923, antlaşma hükümlerinin uygulanması işleri başladı. 15 Eylül'de Edirne'de Karaağaç bölgesi teslim alındı. 21-22 Eylül'de İmroz ve Bozcaada işgal edildi. Bu arada en duygulandırıcı olay, yabancı işgal kuvvetlerinin İstanbul'u terk edişleri oldu. İstanbul Kumandanlığı'na Selahattin Adil Paşa getirilmişti. 2 Ekim 1923'te yabancı işgal kuvvetleri kumandanları ve bu kuvvetlerden birlikler, Dolmabahçe Saat Kulesi Meydanı'nda yerlerini aldılar. Selahattin Adil Paşa ile maiyeti ve Türk temsil kıtaları da oradaydılar. Belirtilen saatte ayrılış töreni başladı. Yabancı kumandanlar Selahattin Adil Paşa'ya veda ettiler. Yabancı bayraklar selam eğilişlerini yaptılar. Sonra işgal kumandanları ve birlikleri bir geçit resmi tertibinde gemilerine binmek için sahile yöneldiler. Kendilerine askeri selamla mukabele olundu. Aynı günün akşamı İstanbul'da artık yabancı işgal askeri kalmamıştı. Albay Şükrü Naili Bey kumandasındaki Türk kuvvetleri 6 Ekim'de İstanbul'a girdiler. İstanbul o günden sonra bütün haklarıyla yeniden bugünkü Türk İstanbul'u oldu. Fakat Ekim başlarında İstanbul'da gene garip bir olayla karşılaşıldı. 6 Ekim tarihi İstanbul'un kurtuluş günü sayılıyordu. Çünkü Refet Paşa bir yıl önce İstanbul'a o gün girmişti. Meclis 6 Ekim'de İstanbul kurtuluş törenlerine katılmak için 14 kişilik bir heyet gönderdi. Heyetin hareketi İstanbul Valiliğine ve Belediye Başkanlığına bildirilmişti. Ama heyeti Haydarpaşa'da kimse karşılamadı. Bu olay mecliste çok sert tepkilere yol açtı. Sonunda işin esası da pek anlaşılamadan ve açıklanmadan müzakereler sona erdirildi. Ama bunun etkisi çabuk unutulmadı. Ekim ayının asıl önemli olayı 13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent olarak ilanıdır. Bu büyük bir olaydı, manalı bir olaydı. Ankara'nın başkent oluşu, yeni devletin gözlerini ana vatanın büyük parçası fakat asırlarca süren ihmaller, bakımsızlıklar, ihanetler içinde çökmüş, bunalmış olan Anadolu topraklarına çevirişidir. Yeni ve artık milletler arası hukuk bakımından da müstakil Türkiye hükümetinin, Anadolu'nun en viran şehirlerinden biri olan tozlu, sıtmalı, harap ve en küçük imar ve konfor nasibi görmemiş ve ancak 25 bin kadar nüfuslu Ankara'da yerleşme kararı, İstiklal Mücadelesi'nin gelenek ve hatıralarına karşı asil bir saygı ve bağlılık nişanesi olduktan başka, Orta Doğu'nun yeni jeopolitiği bakımından da gerçek ve ileri görüşlülüğe dayanan bir olaydı. Demek artık yeni devlet Anadolu temeli üzerinde gelişecek ve İstanbul'un rahatlık verici, yumuşatıcı havası yeni liderlerin henüz bozulmamış iç varlıklarını sarsamayacaktı. Ankara'nın yeni Türkiye'nin başkenti olması takriri 9 Ekim'de Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Takrir İsmet Paşa'nın el yazısıyla yazılmıştı. Altında başta Malatya mebusu İsmet Paşa olmak üzere diğer 14 arkadaşının imzaları vardı. Takrir o sırada henüz hilafet merkezi halinde olan İstanbul'un önemini ve ebediyen müdafaa ve muhafaza olunacağını belirttikten sonra şu satırlar okunuyordu. Türkiye Devleti'nin makarra idaresi için Büyük Millet Meclisi'nde karar vermek zamanı gelmiştir. Bir devletin merkezini tayin için esas olacak mülahazalar, parantez içinde düşünceler, yeni Türkiye'nin makarra idaresi Anadolu'da ve Ankara şehrinde intihap edilmek lüzumunu emreder. Ondan sonra Lozan Antlaşması'na, Boğazlar rejimine, memleketin emniyeti meselelerine, Ankara'nın tabii ve coğrafi vaziyetiyle stratejik durumuna değinilir ve takrir şöyle sona erer. Devletin makarra idaresinin yeni bir şekilde tesis ve inkişafına bir an evvel başlamak ve dahili ve harici tereddütlere nihayet vermek için aşağıdaki kanun maddesinin kabulünü arz ve teklif ederiz. Bu madde anayasaya eklenecekti. Teklif Teşkilat-ı Esasiye Encümeni'nde incelendi. 13 Ekim'de umumi heyete getirildi. Aleyhte yalnız bir mebus konuştu ve sonra tasarı oya konularak kabul edildi. O günden sonra Ankara Türkiye'nin başkentidir. Mustafa Kemal daha 1912'de Ankara'nın devlet merkezliğini düşünmüş görünmektedir. Mesela şu satırları okuyalım. Siyasi başkentimiz Anadolu'nun ortasında kalacaktır. Batının ve Doğu'nun temsilcileri bizimle bu başkente temas edeceklerdir. Bu başkente her türlü diplomatik meseleler görüşülecektir. Bu başkente memleketin iç ve dış politikası idare edilecektir. Bu başkente milletin sinesinden doğan hükümet çalışacaktır. Dipnot Angora, Konstantinopol, Londra, yazan Bert G. Golli. Gazi'nin Ocak 1924 tarihli Vakit gazetesinde çıkan beyanatında ise şu cümleler vardır. Ankara merkezi hükümettir ve ebediyen merkezi hükümet kalacaktır.